Ayrım 19, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 229. 26. Bölüm, Bellero Fontes. Argos kralı Proitos'un sarayında onur konuğu olarak Bellero Fontes adında genç bir prens yaşardı. Proitos'un akrabası Korint kralı Sisyphus'un torunuydu. Bu nedenledir ki ona çok saygı gösterilirdi. Güçlü yiğit ve korkusuz olduğundan tüm avlara liderlik ederdi. Güzelliği de çok takdir toplardı. Proitos'un karısı kraliçe Anteia da ona vurgundu. Proitos'a ihanet etmek istemeyen delikanlı daha fazla Argos'ta kalmak istemiyordu. Çünkü kraliçe kendisine gösterdiği nezaketle yetinmek istemiyor, Bellero Fontes'i daha fazlası için sıkıştırıyordu. Bellero Fontes pek çok kez akrabasının yanından ayrılmak üzere bahaneler üretmeyi denemişti. Proitos, Likya kralına önemli bir mesaj iletmesi gerektiğini söylediğinde delikanlı bu fırsatı geri tepmedi. Bu esnada ilgisizliğine öfkelenen kraliçe kocasına Bellero Fontes'in nezaketlerine hürmetsizlik etmekten haz duyduğunu ve daha fazla Argos'ta kalmasına tahammül edemeyeceğini söyledi. Daha da ileri giderek Proitos'tan derhal genci öldürtmesini fakat bunu isteyenin kendisi olduğunu düşünmesine müsaade etmemesini talep etti. Kral karısının ustalıkla uydurduğu bu yalana kolayca kandı ve hadsiz delikanlıya vefasızlığının bedelini ödeteceğine and içti. Bellero Fontes saray ailesinin gözünde tam bir kahraman olduğundan onu açıkça ölüme mahkum etmeye cüret edemedi. Bu yüzden Prens Likya'ya doğru yola çıktığında yanında içeriğinden hiç kuşkulanmadığı mektuplar taşıyordu. Gönül ferahlığıyla taşıdığı ağzı mühürlü mektupta Kral Iobates'in mektubu taşıyanı derhal öldürmesi gerektiği yazılıydı. Kral Iobates Proitos'un kayınpederiydi ve Likya kralı savaş zamanlarında her daim müttefiki olarak kudretli akrabasına güvenirdi. Bu yüzden Argos kralı isteğinin yerine getirileceğinden emindi. Bellero Fontes günler boyu mektupları teslim etmeyi unutmuş olmasaydı, Likya seferinin neticesi çok farklı olabilirdi. Bu süre boyunca Kral Iobates delikanlının dostane bir ziyaret için orada bulunduğunu düşünerek onu misafirperverlikle karşıladı ve kraliyet hanesinin bir mensubu yaptı. Ziyafet ve eğlencenin ardından genç prens bir anda kendine emanet edilen mühürlü mektupları anımsadı ve unutkanlığını affetmesi için özürler dileyerek alelacele mektupları Iobates'e teslim etti. Kral mektupta okudukları karşısında hayret ve dehşete kapıldı. Çünkü masasına konuk ettiği misafiri acımasızca öldürmesinin imkanı yoktu. Lakin Proitos'un hiçbir talebini geri çevirmeyi de arzu etmiyordu. Saraydakiler kralın solgun yüzünden okunan endişeyi fark edince mektupta ne yazdığını merak ettiler. Fakat esas mevzuyu hiçbiri tahmin edemedi. En son bu duruma bir çözüm buldu kral ve Bellero Fontes'in tüm Yunanistan'a adını duyuran cesareti ve yiğitliğine övgüler yağdırmaya başladı. Likya'daki erkeklerin arasında böyle korkusuz yiğitlerin bulunmayışından şikayet etti. Nitekim böyle bir yiğit olsaydı Kimera serbestçe dolaşıp kralın ülkesini helak edemezdi. Bellero Fontes Kimera adının anılmasıyla ortalığı kaplayan korkuyu görünce bir aslanın başına, keçinin vücuduna ve ejderhanın kuyruğuna sahip bu dehşet saçan yaratıkla yüzleşirse kendisinin de korkup korkmayacağını merak etti. Bellero Fontes hiçbir yiğidin bu canavarı öldürmemiş olmasına şaşırdığını ifade edince, kurnaz Iobates ondan bizzat Kimera ile dövüşerek ülkesini bu felaketten kurtarmasını rica etti. Bellero Fontes gönlünü kendisini tüm Likyalı delikanlılara tercih eden kralın kızı Filonoe'ye kaptırmasaydı bu maceraya atılmaktan geri durmazdı. Bu yüzdendir ki prensesin yanından ayrılmak ve bu denli tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı hiç istemedi. Fakat Iobates'in bitmek bilmeyen ısrarları sonucunda sefer için hazırlıklara başladı. Yola çıkmadan evvel Bellero Fontes kahin Polydius'a danıştı ve kahin eğer Kimera'yı öldürmek istiyorsa kanatlı at Pegasus'u ele geçirmesini öğütledi. Bu öğüt muhtemelen iyi niyetle dile getirilmişti. Lakin tam aksine Bellero Fontes'in cesaretini kırdı. Katiyen insan eli değmemiş meşhur ölümsüz ata nasıl dizgin vuracaktı ki? Pek az ölümlünün Pegasus'u gördüğünü gayet iyi biliyordu. Çünkü uçan at Helikon Dağı'nın tenha yükseltilerinde, müzler için kutsal sayılan bir yerde yaşıyordu. Korint yakınlarındaki Pirene çeşmesinin berrak sularının büyüsüne kapılarak yüksek yuvasından ayrıldığı zamanlar dışında yeryüzüne çok nadir geliyordu. Gökyüzünde bir kartal gibi süzülmesini sağlayan gümüş kanatlı kar beyaz atı pek az kişi görmüştü. Pegasus ne zaman Pirene'nin tatlı sularından içmek için yeryüzüne inse bayırlarda öyle hızlı koşardı ki en hızlı koşucu bile onu yakalamayı aklının ucundan dahi geçiremezdi. Pegasus sürdüğü vahşi ve özgür yaşamı boyunca bir kez bile dizginlenmemişti. Çünkü yeryüzünde onun kadar güzel, güçlü ve yaşam dolu bir varlık daha yoktu. Geceleri yüce bir dağın zirvesinde uyuyan ve günün çoğunu göklerde geçiren Pegasus, bu dünyaya ait bir varlığa benzemiyordu. Gökyüzünde gün ışığında ışıldayan gümüş kanatlarıyla her belirdiğinde, görenler onun göklere ait olduğunu ve fazla alçaktan uçtuğu için yeryüzünün bulutları arasında yolunu kaybettiğini ve geri dönüş yolunu aradığını düşünürlerdi. Yaz vakti muhteşem bir havada Pegasus sık sık yeryüzüne konar ve gümüş kanatlarını kapatarak esen yel kadar hızlı dere tepe dört nala koşardı. Bellero Fontes'e bu olağanüstü uçan atı yakalaması öğütlenmişti. Cesaretini yitirmesine şaşmamak gerek. Çünkü hiçbir yerde kar beyaz Pegasus'a rastlamış ne bir ihtiyar, ne bir genç kız, ne de bir çocuk bulabildi. Ancak birisi ona ölümsüz atın bir defasında Athena tarafından ehlileştirildiğinden ve atın ona itaat ettiğinden bahsetti. Bunu öğrenmesinin ardından Bellero Fontes soluğu savaşçı tanrıçanın tapınağında aldı ve ondan yardım diledi. Burada saatlerce dua etti fakat yakarışları yanıtsız kaldı. Apollo'nun altın güneş arabasından yayılan ilk ışıklar tapınağın beyaz mermer sütunlarına düşünce Bellero Fontes uyandı ve hayretler içinde elinde bir altın dizgin buldu. Dualarına yanıt aldığını düşünerek umut dolu bir şekilde kanatlı atı aramaya koyuldu. Kısa süre sonra Pegasus'tan çok daha nazlı atları büyüleyecek güzellikte kokulu yoncalarla kaplı bir bayırın yanı başında berrak suları köpüre köpüre akan Pirene çeşmesine vardı. Burada günlerce bekledi ancak ne beyaz kanatlı ata ne de toynaklarının bıraktığı izlere rastlayabildi. Bir ara ihtiyar bir adam yanına geldi ve bunca zamandır çeşmenin başında neden beklediğini sual etti. Bellero Fontes Pegasus'tan ve gümüş kanatlarından bahsedince de ak saçlı başını inançsızca salladı. En sonunda cesaretini iyiden iyiye yitiren genç kahramanımız Yobates'in sarayına dönmeye karar verdi. Ama Pirene'den ayrılmaya niyetlendiği sabah uykusundan şans eseri şafak vaktinde uyandı ve kızarmış yüzünü yıkamak için çeşmeye eğilince kalbini umut ve coşkuyla çarptıran bir yansıma gördü suyun yüzeyinde. Yükseklerde bulutların arasında gün ışığında parıldayan gümüş kanatlarıyla uçan kocaman beyaz bir kuşa benziyordu bu yansıma. Havada daireler çizerek gitgide yaklaştı ve nihayet çeşmenin yanı başına kondu. Bu esnada Bellero Fontes çalılıkların arasına gizlenmişti. Muhteşem kanatlarını katlayan ve berrak sudan içmek için boynunu eğen güzel mahluku saklandığı yerden seyretti. Daha sonra Pegasus zarifçe birkaç yonca kopardı, uzun beyaz yelesini savurdu ve daha yeni serbest bırakılmış bir tay gibi sıçrayarak bayırda koşuşturmaya başladı. Gür çimlerin arasında dilediği gibi yuvarlandıktan ve rüzgar gibi koştuktan sonra oynamaktan yoruldu ve kar beyaz kanatlarını katlayıp Helikon Dağı'ndaki evine dönmeden son bir kez daha su içmek için sessizce çeşmeye geldi. Bellero Fontes çıt çıkarmadan gizlendiği yerden çıktı. Pegasus her şeyden habersiz serin suları yudumlayıp etrafı gözetlemediği bir anda delikanlı korkusuzca sırtına atladı ve gür yeleksini sıkıca kavradı. Bu esnada Athena'nın altın dizginini elinden düşürmemeye de özen gösteriyordu. Bellerofontes pek çok ata binmişti, lakin daha önce bu kadar hırçın ve inatçısına rastlamamıştı. Görkemli Pegasus o ana dek katiyen bir ölümlüyü sırtında taşımak gibi onur kırıcı bir durumla karşılaşmamıştı. Bu yüzden böyle bir hakarete boyun eğmeye hiç niyeti yoktu. Bellerofontes'in dizlerini böğründe hisseden Pegasus ok gibi havaya sıçradı. Delikanlı neye uğradığını anlayamadan kendini yüzlerce metre havada buldu. Kanatlı at homurdandı, öfkeyle silkelendi ve atlara özgü her yolu denedi binicisini sırtından atmak için. Ani bir hareketle ileriye sıçradı, geriye geldi ve havada taklalar attı. Tüm bunların olduğu sürenin yarısı boyunca Bellerofontes baş aşağıydı. Tüm çabalarına rağmen Pegasus sırtına sıkıca tutulan tuhaf şeyi üzerinden atmayı başaramadı. Bellerofontes bir anda altın dizgini hırçın atın dişleri arasına geçirmenin fırsatını buldu. Ve Pegasus birdenbire her daim efendisine itaat edermişçesine yatıştı ve uysallaştı. Boğuşmanın sona ermesine sevinen genç kahramanımız beyaz kanatlı atının başını korkunç Kimera'nın yaşadığı dağlık bölgeye doğru çevirdi. Bellerofontes'in üzerinden uçtuğu yer ülkenin vahşi ve kayalık bir bölgesiydi. Bellerofontes baktığı her yerde ateş püskürten canavarın yarattığı tahribatın izlerini görüyordu. Köylülerin evleri küle dönmüştü, büyükbaş hayvanların yarısı yenmiş leşleri çorak arazilere saçılmıştı. Ayrıca Kimera'nın merhametsiz pençelerinin parçaladığı insan cesetleri de seçiliyordu. Dağın yamacında kayalıklar arasında derin bir oyuk vardı. Buradan kötü ve boğucu bir koku yayan kara duman bulutları yükseliyordu. Bellerofontes yeryüzüne yaklaşınca kötü kokulu dumanı soluduğu ilk anda atının narin burun delikleri büyüdü. Bellerofontes huysuzlanan Pegasus'u Kimera'nın iline yaklaşmaya ikna etmekte güçlük çekti. Yoğun duman bulutları arasından mağaraya yaklaştıklarında Bellerofontes mağaranın içerisinde canavarın boylu boyunca uzanmış dev bedenini gördü. Üç başı da etrafa saçılmış, yarısı yenmiş leşler üzerinde duruyordu. Kimera'nın aslan ve keçi görünümüne sahip kısımları uykudaydı, fakat yılan kısmı uyanıktı. Kanatlı atı üzerinde yaklaşan Bellerofontes'i görünce başını kaldırdı ve yüksek sesle tıslayarak uykudaki kısımlarını da ayağa kaldırdı. Bir anda mağaradan yükselen dumanlar eskisinden yoğun bir hal aldı. Pegasus derhal binicisini zehirli gazlardan uzaklaştırmasaydı, Bellerofontes Kimera'ya ölümcül darbe indirmek için yeterince yaklaşamadan ölüp giderdi. Ancak cesur at onu tehlikeden uzaklaştırdı ve canavar inini terk edene kadar yoğun dumanların ötesinde tuttu. Sonra Bellerofontes hızlı bir yel gibi alçalarak Kimera'nın korkunç başlarının üçünü de kılıcıyla kesti. Lakin tehlike yine de sona ermemişti. Çünkü başsız canavar havaya sıçrayarak uzun pençeleriyle düşmanını hedef aldı. Kimera'nın yok etme içgüdüsü öyle kuvvetliydi ki parçalanmış ve can çekişir vaziyette olmasına rağmen doğrudan Bellerofontes'in üzerine atıldı. Sadık Pegasus onu hızlıca ölümcül pençelerden uzaklaştırmasaydı Kimera delikanlıyı paramparça ederdi. Düşmanını yakalamak için birkaç nafile girişimin ardından Kimera'nın koca gövdesi şiddetle titremeye başladı ve sonunda kana bulanmış toprağa cansız vaziyette yığıldı. Bellerofontes hızla Yobates'in sarayına döndü ve Kimera'nın ölüm haberini müjdeledi. Kral canavarın artık hülkesini helak edemeyeceğine sevinse de Bellerofontes'in Pegasus gibi değerli bir ganimetle sağ salim ve muvaffak olarak dönmesine üzüldü. Çoğu kimse bu ölümsüz atın varlığına inanmaz, hakkında anlatılanların da koca karı uydurması olduğunu düşünürdü. Yobates bu maceranın ardından çok sevilen bir kahraman olan genç prensi öldürmeye cesaret edemedi. Fakat çıktığı seferlerden birinde ölmesini umarak onu başka tehlikeli seferlere yolladı. Ancak Bellerofontes Pegasus'un daima yardımına yetişmesi sayesinde hiç zarar görmedi. Hatta her seferinden sevgili prensesi Philonoe'nin ayakları altına sereceği ganimetlerle döndü. Sonunda kral onun tanrıların korumasında olduğuna ikna oldu. Tanrıları memnun etmek için kızını genç kahramanımızla evlendirdi ve onu tahtına varis yaptı. Bellerofontes Likya'da yıllar boyu mutlu bir yaşam sürdü. Fakat Pegasus'ta kazandığı bunca zafer onu öyle kibirlendirdi ki esas yerinin ölümsüzlerin yanı olduğuna inanmaya başladı. Nitekim bir gün kanatlı atını sırtına atladı ve Olimpos'u kuşatan beyaz bulutlara doğru uçtu. Bu cüretkârlığa öfkelenen Zeus koca bir at sineği yolladı. At sineği Pegasus'u acımasızca sokunca Pegasus aniden ileriye sıçradı. Bu beklenmedik hareket kendine fazla güvenen binicisini gafil avlayarak düşmesine neden oldu. Talihsiz Bellerofontes dizginlerin elinden kaydığını hissetti ve bulutların arasından millerce aşağıya düştü. Bu korkunç düşüş efsanevi kahramanlar dışında herkesin ölümüyle sonlanırdı kuşkusuz. Fakat Bellerofontes vücudundaki morluklar ve sarsıntı haricinde yalnızca görme yetisini yitirdi. Sonrasında yeryüzünün güzel yerlerini kör, topal ve yapayalnız dolaşarak tanrıları öfkelendirmesine neden olan ahmak kibrinin matemini tuttu. Akıbeti ne oldu bilinmez. Muhtemelen uzak bir diyarda bir başına ve unutulmuş olarak öldü gitti. Pegasus ise yeniden Helikon Dağı'nın güneşli yamaçlarına döndü ve Pirene'nin tatlı sularını içmek için de olsa bir daha asla yeryüzüne inmedi. Dipnot. Bellerofontes'in Iobades'e kendi ölüm emrini bildiren mektupları taşıması olayı İngilizce'deki Bellerofontic Letters, Bellerofontes mektupları ifadesini doğurmuştur. Bu ifade birinin habersizce ilettiği kendisi için zararlı sonuçlar doğuracak yazılı mesajları tanımlamak için kullanılır. Müzlerin ve Pegasus'un evi olan Helikon Dağı'nda Pegasus'un toynağının darbesiyle açılan Hippokrene Pınarı bulunurdu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 236.